Ayrım 15, sayfa 196. Yaşlı Ejderha. Gene bir aksilik, bir tuhaflık olmuş olmalıydı yolculuğumuzda. Neydi o bilemiyorum şimdi. Uçak seferlerinde bir aksama olabilir. Yaşlı Ejder'le Paris'teki son gecemizi Londra'ya geçmeden önce bir havaalanı otelinde geçirmiştik. Yaşamım boyunca kaldığım en ürkütücü otel. Orayı hiçbir zaman unutamam. Yandan bir yerden bir tren yolu geçiyordu. Ejder'le geçmiştik tren yolunun yanından. Ünlü Belçikalı ressam Paul Delvaux'ın bir tablosu gibiydi her şey. Gece, parlament mavisi bir gökyüzü, sonsuza uzanan bir tren yolu, ürkütücü bir bina. Neon gibi tuhaf bir ay ışığı, insanın kulağını tırmalayan bir sessizlik. Hiç kimsenin olmadığı bir dünya. İşaret yok, ok yok, tabela yok, hiçbir şey yok. Yaşlı Ejder'le bir sahnenin ortasında gibiydik. O da şaşkındı. Bu yoğun atmosfer onu da etkilemişti. Bavullarımız yanı başımızdaydı. O sahne gecesi sarmalamıştı etrafımızı. Sanki birdenbire gelecek bir treni, ortaya çıkıverecek bir insanı, ötmeye başlayacak bir kuşu bekliyorduk. Ama hiçbir kımıltı, bir ses yoktu. Yana doğru biraz daha yürüdük. Kaybolmuş iki çocuk gibiydik. Birden gördük otelin girişini. Kocaman kapının üstünde Otel Arcade yazıyordu. Girdik içeriye. Girişte yalnızca tek bir görevli vardı. İsimlerimizi bir deftere yazdıktan sonra bize oda anahtarı olan bir kartı verdi. Otelin içine girmiştik. Hiç ses seda yoktu. İnsansız bir oteldi bu. Hayretle çevrede bir tek kişi bile olmadığını fark etmiştim. İçime bir daralma gelmişti. Otelin loş lobisinde yürüdük biraz. Karanlık bir koridora gelmiştik. Coca-Cola ve kahve makineleri vardı karşımızda. Nasıl çalıştıklarını bilmiyorduk. Benim canım çok kahve istiyordu. Ejder uğraştı ama kahveyi alamadık. Asansöre binip katımıza çıktık. Upuzun bir koridor uzanıyordu önümüzde. Bir hapishane koridoru gibiydi bu koridor. Odaların numaraları kocaman beyaz karelere yazılmış, koridorun iki yanından, tavandan aşağıya sarkıyordu. Odayı bulmuştuk. Kartla içeriye girdik. Odada robot ışığı gibi bir ışık yanmıştı. Ne karanlıktı, ne aydınlık. Bellek ışığı gibi bir şeydi bu. Bir rüya ışığı. Ürkütücüydü. Nereden bulmuştuk bu oteli? Niçin o gece orada kalıyorduk bilmiyorum. Pencereler yuvarlaktı ve açılmıyordu. Dar yatağın üstüne oturmuştum. Yaşlı Ejder tepedeki televizyonu açtı. Yanıkların nasıl tedavi edilebileceğini anlatan bir belgesel program vardı. Bir yanık hastanesinde çekilmişti. Başka bir kanala geçilemiyordu. Bu yanık programı belki savaşta oluşan yanıkları gösteriyordu. Asap bozucu bir programdı. Sinirim bozulmuş, ürkmüştüm. Bir duş alayım. Duş da bir tuhaftı. Birden bir kaynar su geldi üstüme. Çığlık atarak çıktım banyodan. Bu ayarlanmıyor galiba. Ayarlanır. Ejder duşla uğraşıyordu. Bu televizyon kapanıyor mu? Dur kapatayım. Bu sessizlik çok korkunç. Evet, öyle. Bir uzay kapsülünün içinde gibiydik. Sinirim bozulmuştu. Nefes alamıyordum. O gece sabaha kadar uyumadım. Yatağın kenarına ilişip gözlerim kapalı yattım. Otel Arcade'de geçirdiğim Paris'teki o son gecemizi hiç unutamam. Müren ablanın sedirinde. Balayı. Koşarak merdivenleri çıktım. Az sonra Müren ablanın kapısındaydım. Kapı ardına kadar açılmıştı. Portmantonun bulunduğu dar koridordan geçip kendimi sedirli odaya attım. ''Nasılsın?'' diye sordu Müren abla. ''Seni çok merak ettim. Sen balayına çıktın, savaş patladı. O gece füzeler ne kadar korkunçtu. Sabaha kadar tesbih çektim, dua ettim. Hem günahsız insanlar için hem de aklımda sen vardın. Nasıl geçti seyahatin? Her şey çok güzel miydi? Merak içindeyim, anlat bana. Şimdi kahvelerimizi yapıyorum.'' dedi. ''Bu ne müthiş bir koku. Yeni bir parfüm olmalı bu. Adı nedir?'' ''Samsara.'' dedim. Yeni bir koku, Paris'ten aldım. Adı Hintçe, ölümden sonra yaşamak demekmiş. Nasıldı yolculuk? Bir sürü aksilik oldu Müren abla. İnanılmaz aksilikler dedim. Allah Allah dedi Müren abla. Yoğun sisi, uçağın motorunun bozulmasını, apar topar İstanbul'a uçuşumuzu, havaalanındaki bekleyiş ve karmaşayı, bavulların kaybolmasını hep anlattım. İnanılacak gibi değil diyordu Müren abla. Ne aksilik bu, böyle üst üste. Otel nasıldı, Paris'teki otel? Otel Respail diye kendi halinde bir oteldi dedim. Ufak bir oda, tepede bir televizyon ekranı, dar bir bölme. İki kişilik bir yatak. Otel işte. Eyfel Kulesi'ni mi görüyordu? Bir mezarlığa bakıyordu. Montparnasse mezarlığına dedim. Müren abla şaşırmıştı. Ucuz bir otel olmalı bu dedi. Niye öyle bir otelde kaldınız ki? Bilmiyorum. Tuhaf bir oteldi gerçekten dedim. Otelin parasını bir gün Ejder'in, bir gün benim verdiğimi her sabah düzenli olarak gidip Montparnasse Kulesi'nde benim dolarları bozdurduğumu söylemedim Müren ablaya. Nasıldı Paris? Buz gibi soğuktu dedim. Paris çok sıkıcıydı. Dışarısı buz gibi, otel orası, odası daracıktı dedim. Her gece savaş haberlerini izliyorduk. Bunlar insanı geriyor, huzursuz ediyordu. Kış günü dedi Müren abla. İnşallah üşütmedin kendini. Londra'ya gider gitmez ferahladım dedim. Tuhaf bir şekilde o çok sevdiğim Paris sıkmıştı beni. 7 gün geçsin diye günleri sayıyordum. Rüzgar kırbaç gibiydi. Parklardaki heykeller donmuştu. Dışarıda ne arıyordunuz ki? Ejder kentin videosunu çekiyordu, meraklı. Onun için bütün gün yürüyorduk. Müren abla sesini çıkartmadı. Ama Londra güzeldi dedim. Hava daha yumuşaktı sanki. Daha iyi tanıdığım bir şehir. Tarihçi Andrew Mangon'un evinde kaldık birkaç gün. Evleri gayet güzeldi. Hafif karanlık bir Londra evi. Üst kattaki bir odada kocaman bir yatakta yatıyorduk. Niçin bir otele gitmedik bilmiyorum. Mango'nun karısı yorulmasın diye bulaşıkları ortaklaşa yıkıyorduk. Gündüz çıkıyorduk dışarıya, bütün Londra'yı dolaşıyorduk mahalle mahalle. İyi bildiğim bir yer olduğu için Londra'da rahattım. Orada da buz gibiydi hava. Mango'nun karısı benim dışarıda yürürken daha kalın bir şeyler giymem gerektiğini söylüyordu. Gece yemeğe oturmadan önce birer kadeh şeyle içiyorduk. Odamızda ısı yoktu. Kuş tüyü yorgana sarılarak uyuyordum. Bir tiyatroya gidelim. Seninle bir tiyatroya gitmek ne güzel olur Londra'da dedim Ejder'e. Gitmek istediğim birkaç oyun vardı. Ama Ejder, ben o defteri çoktan kapattım dedi. Şaşırmıştım. Benimle bir oyuna gitmez misin? Tiyatroya gitmeyelim. Gitmeyecekti anlamıştım. Sıkılıyordu. Sanki hayatının o bölümünü kapatmıştı. Benimle birlikte başka bir şey yaşamak istiyordu. Onu hissetmiştim. Onu kendi sevdiğim yerlere, Covent Garden'a, Soho'ya götürdüm. Gece yarısı dolaşan baykuşlar için, uykusuzlar için otobüslerine bindik. Orada arkadaşlarım vardı. Lokanta işleten Pırıl ve Adem. Onlarla tanıştırdım Ejder'i. Bizi bir gece evlerinde misafir ettiler. Misafir edecek durumları da yoktu o zaman. Evin içinde azgın iki köpek, iki yaramaz oğlan çocuğu ve onları her sabah erkenden bekleyen lokantaları vardı. Niye kaldık onlarda bilmem. Bize yatak odalarını vermişlerdi. Gece çekilmiştik odaya. Sabah erkenden uyandık. Pırıl ile Adem yavaş odaya girmişler. Bizi uyandırmamaya çalışarak elbiselerini giyiyorlardı. Birden köpek havlayarak odadan içeriye girdi. Biz de yataktan fırladık. Herkes yarı çıplak odanın içinde koşuşuyordu. Müren abla beni hayretle dinliyor, hafifçe başını sallıyordu. O günlerde bu yaşadıklarımın tuhaflığı pek dikkatimi çekmiyordu. Her gece hava çok soğuk olduğu için yaşlı Ejder sıkışıyor, Mango'nun evinin önüne kadar dayanıyordu. Her gece oradaki bir ağacın dibine çişini yapıyordu, ondan sonra içeri giriyorduk. Öyle soğuktu Londra işte. Sedirin üstünde arkama yaslanmış, bir yandan kahvemi yudumluyor, bir yandan da yaşadığım tuhaf balayını düşünüyordum. Ama asıl tuhaflıklar biz Ankara'ya dönünce başlamıştı. Galata, rüyaları taşıyan vapur. Bu sabah gittim Galata'ya. Çıktım konakın terasına. Saat çok erken olduğu için bomboştu. Havada beni hafifçe ürperten bir sabah serinliği vardı. Bugün de İstanbul'u böyle görmek istemiştim. O her akşamki makyajını yapmadan, pırıltılı takılarını takmadan. Belki daha güzeldi. Deniz dupduruydu. Şehir biraz geri çekilmişti. İnsanlar ön plandaydı. Köprünün üstünde yürüyenleri, balık tutanları, arabaları görebiliyordum. Sarayburnu sanki daha yakın gözüküyordu bu sabah zamanı. Eyüp sırtlarını görebiliyordum. Rüzgar bir esmeye başlasa kulağıma şehrin içinde geçmişi ve insan seslerini barındıran o uğultu gelecekti. Merakla bekliyordum o ruhların fısıltısını, geçmiş zamanın sesini. Bir kahve söyledim, yudum yudum su içtim. Gözüm Kadıköy'e doğru süzülerek giden bir vapura takılmıştı. Bir gece vakti, uzun yıllar önce Ercüment'e rastladığım vapur olmalıydı bu. bir takım rüyaları, umutları, aşkları ve farkındalıkları taşıyarak karşı sahile doğru gidiyordu. Garsonier. Rüzgar hafiften esiyordu şimdi. Kulağıma o eski radyo paraziti gibi sesler yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Belki belirsizdiler. Çok eskiden Ankara'ya ilk gittiğimde anneannemin evindeki eski, ahşap, tuşlu radyodan gelen cızırtıları hatırlatıyorlardı bana. Kerim'in sesini duydum. Bana sesleniyordu. "Buradayım Kerim," diye fısıldadım. "Buradayım." "Çocuktun o zamanlar. Niye her şeyi bu kadar ciddiye aldın?" diye sordu Kerim. "Bilmiyorum," dedim. "Olaylar çok üzmüş, yıpratmıştı beni. Ege'nin tutarsızlığı, yormuştu beni her şey. Güzel rüyam bir karabasana dönmüştü. Acı içindeydim, Kerim," dedim. "Dünyam yıkılmıştı." "Aman ne çok kıymet vermişsin sen de bir serseriye," dedi. "O duyguları ilk defa yaşadığım için olmalı." "Bak, kim var yanımda," dedi Kerim. "Merhaba," dedi bir ses. Kekeme Savaş'ın sesiydi bu, tanımıştım. "Savaş sen misin?" "Benim," dedi. "Şehrin seslerine karışıp bunca yıl sonra ulaştım sana. Bir şey soracağım." "Sor." "Garsonier'i hatırlıyor musun?" "Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyorum," dedim. "Ne korkunç bir yerdi. Yani gerçek gibi değildi, tuhaftı." "Orası benimdi," dedi Savaş. "Sana o zaman yalan söylemiştim. Bir arkadaşın demiştim. Orhan'la benim de orası. Sen bir yabancıydın orada. Uzaklara giden bir gemiye binmek üzere bütün hazırlıklarını yapmış bir yolcu gibiydin. Merdivenlerin atılmasını, iskelelerin uzatılmasını bekliyordun sanki. Bizler dekor gibiydik orada," dedi. "O günü hiç unutamam." "O kıza ne oldu?" diye sordum. "Hangi kıza?" "Hani yan taraftaki sedirde yatan kız birdenbire bağırmaya başlamıştı ya. Kızlığım gitti, çok ileriye gittin diye. Merak ederim hep onu. Ne tuhaf bir şeydi. Neden gelmiştik ki oraya?" dedim. Kekeme Savaş durdu bir an. "Hangi kızdı o?" diye söylendi. "Hatırlayamadım birden. Kızlar orada öyle çok bağırırlar. Ama o kız baygınlık geçirmişti." "Hatırladım onu," dedi. "Bilmiyorum ne oldu sonra. Birlikte çıktılar, Beyoğlu'nun kalabalığını dalıp gittiler." "Kerim, evlenmişlerdir," dedi. "Bu klasik bir numara. Ben çok duydum." Sesleri yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Şehir iyice hareketlenmişti şimdi. Bir süre oturup Kerim'le Kekeme Savaş'ı duymaya çalıştım. Çok uzun yılların arasından sesleniyorlardı bana. Ama rüzgar durmuştu, yok olup gitmişti sesler. Hatıra defterinden 13 Mayıs 1994 Cuma. Sabah Ejder beni gene bir gazete haberiyle uyandırdı. Kalktım kahvemi içiyorum. Ejder gazetelere bakıyor. "Faizlere güvenmeyin diyorlar," dedi. Ben doğallıkla "Hükümetin faizlerine güvenilir mi?" diye sordum. "İnsanlar evlerini satıyorlar, faize yatırıyorlar," dedi. "Yahu bu çok saçma bir şey. Hiç faize yatırmak için ev satılır mı?" dedim. "Ben bu ev için düşündüm," dedi. İçeriye gitti. Hiç renk vermedim. Geldi, sakin sakin sordum. "Sen bu evi satıp faize yatırmayı mı düşündün?" "Yaşamımın son yıllarını rahat yaşamak istiyorum. Geçen seneden beri düşündüm. Seyahate gidecek param yok. Bugün son maaşımı alıyorum. Bundan sonra emekliyim. İşte masraflar filan." Hiç sesimi çıkarmadım. Ciddi olamazdı. Gece Müren abla aramış, hatırımı sormak için. Konuştuk, kırmızı kazağımı çok beğenmiş. "Para vereyim, İstanbul'dan ne olur eşini al onun bana. Seni ne kadar büyütüyorum gözümde. Her şeyini çok beğeniyorum. O renk yüzüne nasıl yakışmıştı biliyor musun?" dedi. "Ne olur, belki Tunalı da bulursun." Olayı çıtlattım. O, bu evin bana kalacağı kanısında. Öyle arzu ediyor. Kızı onu İstanbul'a çekmek için, evi sana kaptırmamak için böyle laflar etmiştir. Doldurmuşlar onu. Zayıf adam," dedi. "Baktılar ki sen dayanıyorsun, 4 yıl oldu, evi sattıracaklar." Düşüncelere dalmıştım. Ayşe aradı. Akşam gittim ona, ev işini anlattım. "Seni sömürür, belki bir ayak bu, para vermen için. Evi sattırmayız, sen alırsın," diyor, konuştuk biraz. Bu adam ne düşünüyor? Yüklü bir emeklilik tazminatı alacak. Herkes biliyor bunu. Maaş da alırmış. Bunlar yetmiyor mu? Bir daha da bu konu açılmadı. Acaba denedi mi beni? Nasıl anlayabilirim? Gönül yapamaz. Böyle bir şey yapamaz. Seni denedi besbelli," dedi. "Kim bilir? Ne kadar korkunç. Annem bitkisel yaşamda İstanbul'da. Vatan hastanesinde. Her şey ne kadar korkunç." Yaşlı ejderha. Delege fırçası. Ejder benim politik yaşamımla hiç ilgilenmedi. Hatta sinirleniyor, böyle şeylerle uğraşmamı küçümsüyordu. Oysa CHP'de üst üste parti meclisine seçiliyor, milletvekili adayı olarak gösteriliyordum. Kurultaylar, toplantılar, partiden arkadaşlar, delegeler benim hayatımın edebiyat kadar olmasa da önemli bir parçası olmuştu. O heyecanı, o konuşmaları, o otobüsleri, o marşları seviyordum. Bu bana dedem Tahir Lütfi Tokay'dan geçmiş olmalıydı. Ejder için parti çalışmaları benim biraz daha kontrolden çıkmam, daha zor ulaşılır olmam demek gibi bir şeydi. Her kurultaydan önce müthiş sinirlenirdi. Onu hiç dinlemez, sabah erkenden uyanır, arkadaşlarımla buluşur, hınca hınç dolu kurultay salonuna girerdim. Elit resepsiyonlardan çok zevk alan bir kadının köylü takımı arasında ne yaptığını anlamadığını söylüyordu Ejder. Bir gün eve geldim, yüzü kıpkırmızıydı. Ben aklımı kaçıracağım dedi. Tansiyonum fırladı. Senin yüzünden öleceğim. Gene telefon geldi. Telefonları ayıralım, bir şey yapalım. Konuşunca anladım ki o sabah Gaziantep'ten bir delege beni aramış. Abi kulağın az mı duyuyor? Geçen gün de haber bırakmıştım Nazlı Hanım'a. Ben Gaziantep delegesi Şirzat. Bu sefer unutmadı, aradığımı söyle demiş. Hemen gittim kendisine bir telefon aldım. Güzel de bir numara. Bağlattım telefonumu, rahat ettim. Keşke bunu ilk başta yapsaymışım. Ama nereden bilebilirdim? Hatıra defterinden. 3 Haziran 1994 Cuma. Ejder'in çalışması yazısı var. Sabah bana değişik bir hayran mektubu gelmişti. Aptal gibi onun önünde ilgiyle okudum. Vık vık, aksilikler, kaprisler, bunalımlı. İlkin gazete parası için vık vık, sonra bilmem kimin telefon numarası, sonra da kirli sepetinin üstündeki eşyalarım. Hiçbir şey dinlemiyorsun evle ilgili. Ben de öyle bir olay vardır ki bıçak sırtı gibi bir yer. En umulmadık reaksiyonu veririm, kapatırım kendimi. Nedenli gereksiz, hiç sesimi çıkartmadım ama çok çok ağrıma gitti. Anladı mı acaba? Şimdi akşam zamanı, tavırlı gibi. Çekemem. Hiçbir suçum yok. Bu evde yerim yok be. Annem can çekişiyor. Bunları düşünmeli bu adam. 4 milyonu çektim. Bu evin aidatını yatırdım. Üstünü ona verdim. Aldı. Gönüle gittim. Uzun uzun sohbet ettik. Eve geldim. Bu uyuyor. Ebru ile konuştum. Hep ağladım annem için. Bu mutlaka dinledi. Bütün telefonlarımı dinliyor çünkü. Tam ne söylediğimi de anımsayamıyorum. Bugün hep gözü yaşlıydım. Gece 11'de Vatan Hastanesi acili aradım. Güzin çıktı. Annemi sordum. Aynı dedi. Doktor Bülent Maddi bu gece de gelmiş, bu ilginç. Dün gece de gelmişti. Doktor pek umurumda değil dedi Güzin. Ne olacağını Allah bilir, uyuyor işte. Doktor Maddi'nin üst üste gelmesi ilginç. Onunla yarın konuşmalıyım. Koştum Ejder'e haber verdim. Bir gözünde yaş vardı, kim bilir. Belki uykudandır. Sevmek zamanı. Kardeşim Osman'la konuştum. Annem öyle yatıyor. Bilinci hiçbir zaman yerine gelmemiş. Umutsuzluk içindeyim. Annemle iletişim kuramamak, bir daha bu dünyada onunla hiç konuşamayacak olmam yavaş yavaş koyu bir perde gibi yüreğime iniyor. Ne yapabilirim? Osman'a rica ettim. Karşımda annemi görmek istiyorum. Bana en güzel fotoğrafını büyütüp göndermesini söyledim. Osman fotoğrafı yaptırmış, bir çocuk paketi eve getirdi. Salonda beyaz kağıtları açtım heyecanla. Annem, o güzel gülümsemesi, yumuşacık bakışları, bukleli saçları ve sonsuz güzelliğiyle karşımdaydı. Bana bakıyordu. Yavaşça, anneciğim sakın ölme. Senin nefes alıp vermen bile benim için önemli bir şey. Şu anda ikimiz de bu dünya yüzündeyiz. Bu bana yeter dedim. Ejder birden arkamda belirmişti. Fotoğrafı gördü. Aman bu ne? Bunu astırmam duvara Nazlı dedi. Sanki bir taş benimle konuşuyordu. Sanıyorum o gün nefret ettim ondan. Çaresizdim. Annem ölüyordu. Çerçeveyi kolumun altına alıp yavaşça merdivenlerden indim, sokağa çıktım. O gün annemle bütün Ankara sokaklarını dolaştım. Bir yandan ağlıyordum ama sanki kolumun altında tuttuğum annemdi. Yanımdaydı benim. Çoktandır gelmemiş olduğu Ankara'yı benimle birlikte dolaşıyordu. Metin Erksan'ın bir filmini hatırlamıştım. Sevmek zamanı. İşte o gün benim için sevmek zamanıydı. Annemi Kavaklıdere'nin Gazi Osman Paşa'nın bütün daracık sokaklarını sokup çıkardım. Ayağımın altında kuru yapraklar hışırdıyordu. Ama o hala yaşıyor, nefes alıp veriyor. Belki acile girenlerin seslerini duyuyordu. Akşam olunca annemi gelincik sokağa bıraktım. Önüne yıllar önce Tayland'dan aldığım havada uçuşan bir demet rengarenk tüyden yapılmış kuşu koydum. Ben evden çıkarken annem büfenin üstünden bana bakıyordu.